Anadolu'nun dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan. Merhaba Anadolu'nun dili dinleyicileri. Bu hafta o kadar özel bir konuğum var ki, Devlet Tiyatrosu'nun çok değerli, çok başarılı oyuncularından Sayın Boğaçan Sözmen. Kendisini zaten birçok projede, gerek TRT'de gerek özel kanallarda, Devlet Tiyatrosu'ndaki çok değerli oyunlarda dinlemiş, duymuş ve izlemişsinizdir. Hoş geldiniz efendim.
Hoş buldum, çok teşekkür ederim.
Şeref verdiniz. Ne güzel sizi stüdyomuzda görmek, dinleyicilerimizle buluşturmak istedik.
Çok teşekkür ederim.
Kırmadınız, sağ olasınız. Efendim biz her hafta şehrimizde programlarımızla bir şehri dile getiriyoruz, anlatıyoruz. Ve bu haftada konumuz Ankara, çünkü siz Ankaralısınız.
Doğru.
Nasıl bir şehirdir Ankara?
Ankara bambaşka bir şehir. Benim doğup büyüdüğüm, kendim olduğum, kendimi yarattığım diyebilirim bir şehir. Sıcak bir şehir, gri olmakla suçlanır genellikle başka şehirlerin,
evet,
insanları tarafından, ama o grinin içinde gökkuşağının bütün renklerinin olduğunu düşünürüm, hı hı, ben. Ve benim için tabii en önemlisi de bir cumhuriyet şehri olması.
Evet.
Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk devrimlerinin var ettiği bir şehir olması.
Kesinlikle.
Benim açımdan çok çok önemli. Bu anlamda her taşını, her kaldırımını çok sevdiğim bir şehir. Bir 18 yıl kadar uzak kaldım. İstanbul çaldı beni buradan. Daha sonra döndüğümden beri yine bir anne, bir aile sıcaklığıyla, şefkatiyle alıp sarıp sarmalayan, içine kabul eden harika bir şehir Ankara.
Evet, ne güzel anlattınız. Ne güzel. Çok hoş. Peki siz Ankara'da doğdunuz.
Doğru.
Daha sonra konservatuara girdiniz,
evet,
değil mi?
Evet, şöyle aslında önce şu an içinde bulunduğumuz kurumdan söz etmek lazım. Ben TRT'ye çok şey borçluyum. Çünkü henüz ilkokuldayken, konservatuardan önce TRT Ankara Radyosu Çocuk Kulübü'nün üyesi oldum ben.
Evet.
1980 darbesi döneminde, daha doğrusu ondan önceki anarşi sürecinde çocuk kulübü, çocuk saati kapatılmıştı.
Hı hı.
1982 yılının sonuna doğru yeniden açılması gündeme geldi. Rahmetli yapımcımız, Türkiye'nin gelmiş geçmiş bence en önemli entelektüellerinden biri, Ender Salihoğlu ablamızın ve Bengi Baytur ablamızın öncülüğünde, yapımcılığında, çocuk kulübü yeniden kuruldu. Ben de ilk önce orada mesleklerimden birine adım attım.
Evet.
Henüz 10 yaşındaydım. Oyunculuk, diksiyon, fonetik ve radyo programcılığı, televizyon programcılığı üzerine çok kapsamlı bir eğitim aldık. Ve yeniden açıldığı için de biz geniş bir sayıyla,
evet,
alındık. 60 kişi kadar başlamıştık. Oradan da onlarca arkadaşım bugün gerek yayıncılığa gerek oyunculuğa kaldılar.
Çok değerli isimler de var orada, değil mi?
Kuşkusuz var.
Çok büyük ustalardan Rüştü Asyalı var.
Tabii,
çalıştığınız.
O zaman bizim hocalığımızı yapanlar, yani rüya gibi şimdi düşündüğüm,
kesinlikle,
zaman.
Ve çok
Rüştü
küçük
abi,
yaşta
çok
onlarla
yaşta
buluşmanız
müthiş
çok
bir şey.
Büyük bir şans.
Müthiş bir şey.
Evet.
Rüştü abi hocalarımızdan biri. Rahmetli Erginor Bey hocamızdı.
Ejder Akışık da
Ejder
oradaydı
Akışık
herhalde.
Ejder Akışık hocamızdı. Dinçer Sümer hocamızdı. Hı hı. Radyonun yapımcıları, çok önemli teknik elemanları bizi yayıncılık açısından da çok iyi yetiştirdiler. Daha sonra 84 yılında ilkokul bitince Ankara Devlet Konservatuvarı macerası başladı.
Ama başka bir bölüm.
Evet, yani müzik bölümünde
başladı.
Üflemeli
ve vurmalı çalgılar flüt bölümüne
giriyorsunuz.
Evet.
Orta okul ve liseyi orada okudum. Flüt bölümünün üniversite kısmına geçtim.
Hı hı.
Üniversite ikinci sınıfı okurken sınavlarında başarılı olunca tiyatro bölümünün de öğrencisi oldum. Zaten bu radyo televizyon programcılığından, çocukluktan gelen bir şey var. O arada devlet tiyatroları oyunlarında küçük küçük oynamaya, roller almaya, çok büyük ustalarla bir şekilde aynı sahneye basma şansını buldum. Onlara başladım.
Evet.
Ve 91 yılından itibaren de tiyatro bölümünün de öğrencisi oldum. 1995'te tiyatro bölümü bitince, o zaman sistem çok tıkalı, ne zaman ne olacağı belli değil. Devlet tiyatroları sık sık sınav açmıyor tıpkı bugünlerde olduğu gibi.
Evet.
Biz de bir grup arkadaş, o dönem mezun olanların ciddi bir kısmı, ekmeğimizi yiyebilmek için olanaklar ararken kendimizi İstanbul'da bulduk.
Evet.
Ben de onlardan biriyim. İstanbul'da Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli olarak çalıştım. Özel tiyatrolarda çalıştım. Televizyon projeleri yaptık. Zaten mikrofon hep hayatımızda vardı. Seslendirme yoğun olarak devam etti. Ondan sonra çok uzun zaman sonra artık tiyatro yapmak, sahnede olmak, nitelikli yapımlarda bulunmak çok özlediğim bir şey haline gelince bir olanak doğdu ve 2010 yılında Devlet Tiyatroları'na katıldım. Çok mutlu oldum. Devlet
Evet.
Tiyatroları'na katıldıktan sonra da görev yerlerim itibariyle Adana ve Konya'da görev yaptım ve sonunda Ankara'ma dönebildim
tekrar
açıkçası.
Tekrar buluştunuz
Evet.
Ankara'yla. Evet, peki Ankara havası nasıldır? Mesela İstanbul'a gittiğinizde ikisini kıyasladığınız zaman nasıl bir atmosfer var her ikisi arasındaki fark?
Şimdi şöyle bir fark var.
Olursak.
Bunu sosyolojik bir atmosfer olarak alıyorum bu soruyu.
Evet.
Meteorolojik değil kuşkusuz.
Yok değil.
Şöyle bir fark var. İstanbul ve Ankara arasında çok temel bir anlayış farkı var.
Hı hı.
Bu şehirlerin hem sosyoekonomik hem de sosyokültürel yapılarının nerelere dayandığıyla ilgili.
Hı hı.
İstanbul kuşkusuz çok ciddi bir ticaret şehri. Ankara ise başkent olması nedeniyle hep memur şehri diye anılır.
Evet.
Bu aslında görece bir avantaj sağlıyor Ankara'ya. Nasıl avantaj sağlıyor? Kültürel ortalamasını, toplumun kültürel ortalamasını belli bir düzeyin üstünde tutuyor.
Hı hı.
Yani Ankara şehrinde karşılaşacağınız insanların ciddi bir kısmı belli bir kültür düzeyinin üzerindedir. Ama İstanbul'a gittiğiniz zaman hem kültürel hem de sosyoekonomik açıdan en tepedekileri ve ne yazık ki en diptekileri görürsünüz. Ankara'da bu kadar büyük uçurumlar görmüyorsunuz. İstanbul'a gittiğiniz zaman işte bir caddenin sağı ultra lüks yaşarken solunun çok ciddi sıkıntılarda yaşadığını ve bir tarafın diğer tarafa hizmet ederek yaşamını ancak sürdürebildiğini görüyorsunuz. Bu kırılmalar açıkçası insanı da üzen şeyler. Ankara'da
evet.
Bu kadar büyük uçurumlar görmüyorsunuz.
Hı-hı.
Bu da dediğim gibi bir memur şehri olması, belli bir ortalamanın olması. Derli toplu, düzenli ve planlı bir şehir olduğu için yaşaması çok kolay. İstanbul kadar karmaşık ve zorlu bir yaşamı yok. Daha huzurlu, kendinize daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz.
Hı-hı.
Üniversitelere baktığımız zaman şehrin üzerinde daha çok etkileri olduğunu görüyorsunuz. Bu derli toplu ve planlı yapılanmadan dolayı.
Evet.
Hani burada bir üniversitenin öğrencisiyle, hocasıyla, bilimsel üretimiyle şehre katkısını çok net görebilirken, şehre katkı yaptığını görebilirken, İstanbul'un o devasa kalabalık ve merkezinin yüz ölçümünün büyüklüğü nedeniyle kumsaldaki kum taneleri gibi bunların da kaybolduğunu görüyorsunuz.
Evet.
Bir de tabii iş yapış ve hayata bakış şeklinde çok ciddi farklar var. Burada Ankara'da işini iyi yapmak, doğru yapmak, nitelikli olmak çok önemli. Ama yanı sıra belli bir adapla bir kenarda oturup beklemeniz size hep öğütleniyor. Yani sen işini yap, doğru yap, sen edebinle bir kenarda otur.
Efendi ol otur.
Aynen öyle. İstanbul'un muhtemelen o ticari yapısı ve hani vizyon diyorlar ya, şimdi
evet,
bir öngörü diyebiliriz belki Türkçe. O alışkanlığıyla ya sen bağıra çağıra sat, kendini duyur da istersen elinde hiçbir şey olmasına kadar varan bir anlayışı
bir
var.
Evet.
Türkiye için bence bu ikisinin birleşmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani hı-hı, işimizi doğru yapalım ama yaptığımızı da duyurabilelim. Hani bu iki şehirde yaşamanın belki bana kattığı böyle bir görüş var.
Peki tiyatro açısından bakacak olursak, seyircisinden, çalışanlarından tutun da bir proje oluştururken, hı-hı, Ankara'daki standartlarla İstanbul'daki koşullar arasındaki fark Yani hep derler ki mesela Ankara izleyicisi çok seveylidir, bilir, alkışı bile farklıdır derler. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok doğru. Tabii devlet tiyatrolarının Ankara'da kurulup kökleşmesi ve Ankara'daki yaygın yapısıyla yetiştirdiği 70 yıllık yaklaşık bir seyircisi var.
Hı hı.
Ve bu seyirci son derece sadık, son derece takip eden ve çok nitelikli eleştirilerle bizi iyiye yönlendiren bir seyirci. İstanbul'da da kuşkusuz çok nitelikli bir seyircimiz var ama aynı o az o evvel sözünü ettiğimiz, evet, değişkenlik seyircide de söz konusu.
Evet.
Orada tabii yine özel girişimlerin yoğunluğundan dolayı özel tiyatroların, bizim dışımızda devlet tiyatrolarının dışında şehir tiyatrolarının varlığı, diğer belediye kurum tiyatrolarının varlığı, seçenekleri çoğaltmakla beraber biraz özellikle özel tiyatrolar açısından sanatın popülist yanına da pompaladığını görüyoruz. Bu da biraz kaçınılmaz bir şey. Yani bir yere para yatırıyorsanız o parayı en azından kaybetmemeye, hani kazanmak bir kenara,
evet,
ama
evet,
sahneden ne kadar kazanabilirsiniz.
Kazanırsa.
En azından kaybetmemeyi hedefliyorsunuz. Bu da sanat yapış şeklinizi biraz popülist bir hale getiriyor.
Hı hı.
O anlamda Ankara'da ve devlet tiyatrosunda sanat yapabiliyor olmak, tiyatro yapabiliyor olmak çok büyük bir avantaj tabii.
Evet.
Bunu sunuş şeklimiz, bunu sunduğumuz insanlara sunarken onlardan beklediğimiz özellikle maddi karşılıklar o kadar erişilebilir ki, o kadar herkesin erişebileceği fiyatlarla dünya çapında, dünya ölçeğinde diyelim işler yapar durumdayız ki bu da seyircimizi çok ciddi bir yere getiriyor. Bizim de sorumluluğumuzu yükseltiyor kuşkusuz.
Kesinlikle. Peki şimdi siz oyuncusunuz elbette. Birçok oyunda oynadınız ve hepsi çok başarılı. Mutlaka şive kullandığınız, ağız kullandığınız oyunlar olmuştur. Ankara'nın dili nasıldır?
Ankara'nın dili aslında Orta Anadolu şivesinin tipik örneklerinden biri. Kendi ağzının içinde başkalaşan ufak tefek şeyler olmakla beraber bir Konya'dan, bir Kırşehir'den, bir Çorum'dan çok fazla Kayseri'den çok ayrı görmüyorsunuz. Yöresel başkalaşmalar, yöresel kullanılan sözcükler var.
Evet.
Türkiye Türkçesi, hani Orta Asya'dan bu tarafa göçtüğümüz ve dilin buradan yönlendiğini düşündüğümüz zaman Türkçenin iki kola ayrıldığını görüyoruz. Kıpçak Türkçesi ve Oğuz Türkçesi diye.
Evet.
Biz bu Oğuz Türkçesi geleneğinden gelen işte Azeriler, biz, bizim Türkiye ile bağlantılı olup da Balkanlarda, Orta Doğu'da ve Kıbrıs'ta Türkiye Türkçesine yakın diller konuşanlar. Ve çok ilginç, bizimle aşağı yukarı aynı dili konuşan ama çok yakın zamana kadar toplumsal hiçbir iletişimimizin olmadığı Gagavuzlar gibi.
Evet, evet.
O çok ilginç bir öyküdür. Bu dili konuşan topluluklar içinde dilini en çok fonetik olarak öne getirip, en çok temizleyen diyeyim, yani işte nazal seslerden, burun seslerinden, gırtlak seslerinden uzaklaştıran dil Türkiye Türkçesi olmuş.
Evet.
Tabii bu bizim genel geçer doğru kabul ettiğimiz, okullarda öğrendiğimiz, öğretmeye çalıştığımız doğru diksiyon için söylenen bir şey.
Duyum olarak da öyle. Yani onlar daha çok böyle aşağı doğru, gırtlağa doğru bastırarak.
Daha gırtlağa doğru
bazı
gidiyorlar.
Patlamalı harfleri hatta yutarak yani çıkartıyorlar,
evet,
o sesleri.
Evet.
Fakat Türkçe'de daha önde.
Daha önde. Bu büyük
olasılıkla. Vokalleri duyabiliyoruz.
Vokalleri duyabiliyoruz. Konsonantları daha anlaşılır ifade ediyoruz diye düşünüyorum, öyle bir hissim,
evet,
var. Hani biz çok iyi bildiğimiz için, hep bunu yaşadığımız için mi, ama Batı dilleriyle benzeşmeye başladığımızı, işte bir Latince gibi, bir İtalyanca gibi aynı kökten gelen dillerin, tabii bu topraklarda da kalıntıları var. Sonuçta bir Roma uygarlığının geçtiği bir coğrafyadan,
evet,
söz ediyoruz. Biz epeyce bir öne doğru getirmişiz. Önden konuşuyoruz. Sesimiz önde. Gırtlak seslerini, nazal sesleri çok fazla kullanmıyoruz. Ama yörelerimizde bunlar devam ediyor.
Değişiyor orada.
Yörelerimizde bunlar devam ediyor.
Mesela Ankara'da K'ler G.
Tabii. K'ler G, yer yer.
Geçiye geçi.
Yer yer.
Yer
G. Başlangıçlarda G. Sona doğru gittiğinde ben ona Anadolu'nun yumuşak K'sı diyorum. Bırak diyoruz ya.
Çok güzel.
Ona yumuşak K diyorum. Evet. o tür değişimler var. Sesli başkalaşmalarını görüyoruz. Hı hı. Örneğin E seslerin ilk hecelerde İ'ye doğru başkalaştığını görüyoruz. Hı hı. Yemek oluyor, yemek sözcüğü mesela.
Evet.
Ama son hecelerde bu sefer E'lerin genişlediğini A'ya döndüğünü görüyoruz.
Hı hı.
Hani yemek yedin mi diyoruz belki ama yimağı yedin mi dediğimiz zaman onun ağlaştığını görüyoruz. Evet. Orta Anadolu şiveleriyle çok zaten Orta Anadolu ağzıdır. Çok ortak noktaları olan, ufak tefek başkalıkları olan ama çok sıcak. söyleyişiyle de duyuşuyla da çok sıcak bir ağız, Ankara ağzı.
Ve çok da komik bir dil aslında bakılacak olursa, değil mi? O öyle kullananlar da var.
Var. Ya bu komiklik, sempatik demek belki biraz evet, daha doğru. Hani özellikle Azeri dostlarımızla bir araya geldiğimizde bu dil çatışmalarını biz çok fazla yaşıyoruz. Biz onların söylediği pek çok şeye gülünce biraz kırılıyorlar. Ama aynını onlar bize yapıyor. Bizim söylediklerimizi onlar gülmeye başlıyorlar. O anlamda evet, sempatik ve komik. Ya Anadolu gibi, Ankara gibi sıcak, çok samimi. Yani büyük protokolleri olmayan bir şive Ankara'nın.
Daha
şivesi.
Aslında ağır ve ağdalı. Mesela bir Karadenizli'ye bakacak olursanız daha hızlı konuşuyorlar. Evet. Ankaralılar daha ağır konuşuyorlar.
Evet.
Aynı şey.
Biz burada biraz daha ağır konuşuyoruz. Evet. Biraz daha böyle bırakıyoruz kendimizi.
İşte o yüzden komik.
Evet, bu belki biraz coğrafyayla da ilgili.
Toprağından mı,
toprağından
suyundan mı?
Suyundan mı? Ben onu çok fazla bilmiyorum ama. folklörüne de baktığınızda Karadeniz'in oyunlarının da temposuyla Ankara seymenlerinin oynadığı Zeybek'in temposunu düşündüğümüz zaman belki biraz onun da söze,
var,
ritme, yaşam ritmine, sözün ritmine etkisi olabilir diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Peki siz Ankara'da büyüdünüz. Bu şiveden etkilendiğiniz olmadı mı? Yani konservatuar, sonra oyuncu oldunuz. Ne kadar içindeydiniz bu konuşmanın?
Şöyle, çok fazla içinde değildim. Çünkü dediğim gibi hem TRT'de çok erken yaşlarda bunun eğitimini almaktan kaynaklı, hem de ailem de bu konuda çok özenli, çok dikkatli, Türkiye Türkçesinin doğru kurallarına özen gösteren bir aileydi. Ankara şivesi kuşkusuz devam ediyor ama merkezde ve belli bir sosyokültürel yapının üzerinde çok azaldı. O anlamda doğruya yakın, TRT'nin çok ciddi katkı sunduğu senelerce yayınlarıyla doğruya yakın Türkçeyi, genel geçer doğru diyelim bunu, hiçbir şive yanlış, hatalı değildir.
Mutlaka.
Ama bir ortak diksiyon kurallarımızdan, fonetiğimizden, ortak kurallarımızdan oluşan doğruları Ankara'da da merkezde artık insanların daha fazla kullandığını görüyoruz. Başka yörelere göre şivenin daha azaldığını, biraz daha şehrin banyolarına doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu benim büyüdüğüm dönemde de öyleydi. Ama en azından şunu söyleyebilirim, kulağımın çok yatkın olduğunu, arada sırada böyle sıcak, samimi sohbetlerde benim de kendimi hafif oraya bıraktığımı biliyorum. Bununla da açıkçası çok eğleniyorum. Bu beni mutlu ediyor.
Aynı zamanda gittiğiniz yerin de şivesini hemen kapıyorsunuzdur siz. Çünkü kulak çok iyi.
Biraz öyle oluyor.
Tarafı ağır bastığı için, yetenek olarak da öyle olduğunuz için. Mesela ben Kıbrıs'a gittiğimde 2 gün sonra ben de onlar gibi konuşmaya başladım.
Oluyor. Adana'ya gittiğim zaman arkadaşlarımla merhabalaştığımızda önce şeylerini ne yapıyorsun?
Yani.
Ne yapıyorsun diye başlıyoruz. Tabii orada şöyle bir ince bir şey var. Eğer gerçek bir etkilenim ve gerçekten o dili kavrayarak yaşadığınız bir şeyse ya da gerçekten size aitse, bunu kullanmanız doğru da oluyor. Yani o iletişiminizi daha doğru bir noktaya getiriyor. Ama hayır değil de sempatik olmak üzere taklit yapmaya başladığınızda çok antipatik olmaya başlıyorsunuz. İnsanlar kendileriyle alay edildiğini, kendi doğrularının, kendi gerçeklerinin biraz küçümsendiğini düşünebiliyorlar. O açıdan da dikkatli olmaya çalışıyorum ama kulak bu. derhal kapıyor, ağızda hemen oraya doğru yönleniyor. Evet, Kıbrıs'ta da bunu yaşadığımı çok net hatırlıyorum. Evet. Keza Adana'da, keza Ankara'da, zaman zaman Karadeniz'de, ki benim aile köklerim Karadeniz'e dayanıyor aslında. Buraya yerleşeli çok olmuş ama bu etkileşimleri yaşıyoruz.
Bu yetenekler ondan da biraz değil mi? Karadeniz'in toprağından, Ankara'nın toprağından.
Kuşkusuz tabii. Birleşmiş. Ne kadar çok yerle iletişime geçerseniz dünyanız o kadar genişliyor, o kadar...
Kişiliği de etkiliyor yani.
Kuşkusuz etkiliyor. Zenginleşiyorsunuz. Her coğrafyadan, her topluluktan, her insandan kazanacağınız çok şey var. Bu anlamda da yaşamayı, etkileşmeyi, bir arada olmayı ben çok seviyorum.
Peki Ankara'nın hangi semtinde büyüdünüz?
Ben Ayrancı'da doğdum, büyüdüm. Ankara ağzıyla Ayrancı bebesiyim.
Ayrancı bebesi.
daha sonra... İstanbul'a gitmeden önce kısa bir süre Ümitköy taraflarında yaşadım ama ağırlıklı olarak kendimi hep Çankaya'lı, Ayrancılı tanımlarım, hissediyorum. Bu Ümitköy tarafı da ilginçtir. Paylaşmak istediğim bir anekdot var.
Evet.
Ankara'nın Cumhuriyet kenti olduğundan söz ettik. Türkiye'de tabii Cumhuriyet kurulduğu dönemlerde ya da meclisin açıldığı dönemde Ankara'ya gelindiğinde köyden hallice bir kasaba Ankara.
Evet.
İşte bir bina orada, toprak toprak toprak toprak toprak, bir bina başka bir yerde, bağlar bağlar, dereler dereler, üzüm ve böyle bir coğrafya.
Evet.
Başkent olduktan sonra, ülkenin merkezi seçildikten sonra doğal olarak bir gelişim başlıyor. Ve bu gelişimde de dünyanın bir trajedisi bizim şansımız haline geliyor. 30'lu yıllarda özellikle Nazi zulmünden kaçan pek çok profesörün Türkiye'ye geldiklerini, Türkiye'de üniversiteleri kurduklarını, pek çok yeniliği yaptıklarını, Türkiye'nin eğitim, öğretim ve kültür hayatına büyük katkılarda bulunduklarını görüyoruz ki bunlardan birinin nüvesinden de biz geliyoruz. Siz ve ben. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kuruluşu da Gazi Eğitim Enstitüsü'nün içindeki Musiki Muallim Mektebi'nin iki büyük Alman sanatçının, Karl Lebert ve Paul Hindemith'in konservatuvara dönüştürmesiyle olan bir şey.
Atatürk'ün emriyle.
Emriyle, öngörüsüyle kurulan bir yapıdır. Ve bugün yurdun tamamına yayılan sanat kurumlarımızın, çok değerli devlet sanat kurumlarının hepsinin üyesi de bizim buraya okulumuz olmuş. Bunun gibi 1927 yılında Ankara'ya iki büyük şehircilik profesörü geliyor. Avusturya'dan, Viyana'dan. Profesör Holzmeister ve Profesör Jansen. Ankara'nın ilk şehir planını yapmak üzere geliyorlar. O kadar bakir ki yepyeni bir kent kurmak için her olanak var. Atatürk'ün davetiyle geliyorlar. Dönemin başbakanı İsmet İnönü ile oturup bir çalışma yapıyorlar. O tarihlerde şehrin nüfusu 60 bin. 60 bin kişi. Bu 60 bin kişiyi büyük bir öngörüyle 3 katına çıkacağını düşünüyorlar. Onu da yukarı yuvarlayıp 200 binlik bir şehir planı kuruyorlar. Bütün çalışmalarını bitiriyorlar. İşte şehrin 200 bin kişi olduğunda rahat yaşayabileceği gibi, gelişimini rahat sağlayabileceği gibi. Ve çalışmaları alıp Çankaya Köşkü'ne, Mustafa Kemal'in yanına çıkıyorlar. Masaya koyuyorlar. Tabii asker özelliğiyle de topografyayı, araziyi çok iyi bilen bir insan Atatürk. Şöyle bir bakıyor yapılan çalışmalara. Önce 200 bin rakamının sonuna bir sıfır koyuyor. Ankara'nın nüfusu 2 milyon olacak diyor. Ardından batıya doğru bir ok çiziyor ve altına da Polatlı'ya doğru yazıyor. Şehrin gelişiminin de bu yönde olacağını öngörüyor. Şimdi az evvel Ümitköy'den söz edince bugün şehrin 5 milyonları 6 milyonları aşan nüfusuna baktığımızda keza... Gelişiminin de hem Eskişehir yönünde hem İstanbul yönünde ağırlıklı olarak batıya doğru gittiğini, neredeyse Temelli ile Polatlı ile birleşecek kadar o hatta devasa yapılaşmaların, devasa gelişmelerin olduğunu düşününce olağanüstü bir öngörü olarak yine tüylerim diken diken olarak anımsıyorum. O şehir planına biz bugün hala çok şey borçluyuz. Yani tabii İstanbul'la şu anlamda karşılaştıramayız belki büyük şehir olarak. 5000 yıllık belki daha fazla bir tarihten söz ediyoruz. 5000 yıldır üst üste yaşamaya devam eden bir şehri planlı bir hale getirmek kuşkusuz çok zor. Ama sıfırdan kurulan bir şehir olarak bugün hala bir ferahlık içinde Ankara'da yaşayabiliyorsak 5-6-7 milyon nüfusun, gündüz nüfusunun belki çok daha yükselebildiği bir şehirde bu ilk yapılan şehir planlamasına borçlu olduğumuzu düşünüyorum.
Çok güzel, çok güzel bir anekdottu. Bizimle paylaştığınız için de çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ankara Kalesi var.
Evet.
Keçisi, kedisi meşhur. Kaleye kesinlikle gitmişsinizdir değil mi?
Tabii ki zaman zaman ziyaret
orada hanlar ediyorum. Var.
Hanlar restore var, restore edilmiş. Ciddi bir
1990 yılına kadar orada yaşayan aileler de varmış.
Evet.
Daha sonrasında restore ediliyor ve şimdi orada küçük küçük mağazalar var.
Mağazalar,
ve turistlere açık.
Kafeler, restoranlar haline geldi. Oradan Ankara'yı yüksek bir noktadan görmek
görebilme şansı var.
Şansı var. Ben Atakule'nin de Ankara görüşünü çok severim, severdim.
Evet.
Alışveriş merkezi tarafı yıkıldı, bir şeyler yapılıyor. Umarım orası yeniden Ankara'nın bir çekim merkezi haline gelir ve yeniden biz konuklarımıza oradan bu Cumhuriyet mucizesini gösterme şansını buluruz.
Evet, çok güzel. Üniversitelerin de çok fazla olması, çünkü Türkiye'de en fazla üniversiteye sahip olan şehrimiz Ankara.
Evet.
Kalabalıklaşmasının da büyük nedenlerinden biri.
Ve çok nitelikli üniversiteler bunlar. Yani.
Evet.
Hacettepe Üniversitesi'ne, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne,
evet.
Bir vakıf üniversitesi olan Bilkent artık köklü bir yapı haline gelmiştir. Keza Gazi Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne, hukuk fakültesiyle, tıp fakültesiyle, siyasal ve iletişim fakülteleriyle baktığımız zaman Türkiye'nin gelişiminde Ankara ve Ankara Üniversitelerinin çok önemli yer olduğunu görüyoruz.
Evet, şimdi bizi yurt dışından dinleyen ve sizleri de takip eden dinleyicilerimiz var elbette. Yurt dışına herhangi bir oyunumuz var mı turnemiz devlet tiyatrosuyla ya da özel tiyatrolarla ya da diziler vasıtasıyla?
Bu dönemde hani kendi adıma görünen bir şey yok. Sezonda biz zaten çok yeni açtık ama devlet tiyatrosu olarak kuşkusuz gerek kendi festivallerimizde yabancı toplulukları misafir ederek uluslararası ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Gerekse aldığımız davetlerde ya da yurttaşlarımızın yaşadığı yerlere kendi olanaklarımızla giderek devam ediyoruz. Ama bu sezonun yeni başladığı, projelerimizin yeni ortaya çıktığı dönemde bu sezonun planlamalarıyla ilgili şahsen bir bilgim yok.
Öncesinde ama mutlaka gittiniz, öyle değil mi?
Tabii.
Nasıldı
tabii.
Tepkiler vatandaşlarımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında?
Ben devlet tiyatrolarıyla Fas'a bir çocuk oyunları festivaline katılmak üzere gittim. Kendi yönettiğim bir oyunla. İlginç bir proje yapmıştık. Fıkralarıyla ünlü, sözleri atasözü haline gelmiş Nasrettin Hoca'yı biz bir tek kelime etmeden anlattık, oynadık. Sözsüz bir oyun haline getirdik. Hareketlere ve koreografik, müzikli bir düzene dayandırarak oynadık.
Çok güzel.
Çok güzel tepkiler aldık. Çok güzel geri dönüşler aldık. Sözsüz bir oyun olması nedeniyle de orada erken yaş çocuklarıyla da buluşabilen bir oyun oldu. Ama onun dışında diğer turnelere giden arkadaşlarımın çok sıcak karşılandıklarını, gerek vatandaşlarımız tarafından, gerek oradaki sanatseverler tarafından başarılarımızın, becerilerimizin, profesyonelliğimizin dikkat çektiğini biliyorum.
Daha nicelerine o zaman
umarım,
diyelim.
Umarım öyle olması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
gerçekten
ederim.
Çok keyifli bir sohbetti.
Benim için de öyle.
Sizin gibi başarılı bir oyuncunun
bir de olması.
Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta yepyeni bir Anadolu'nun dilinde tekrar birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim. Anadolu'nun dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan.